Ayrım 20, Kale, Bowers Dosyaları 2, Stephen James, sayfa 259, 50. Bölüm. Bildiği kadarıyla Austin Hunter kimseyi öldürmemişti, hiçbir hedefi yok etmemişti. Özel kuvvetlerde böyle derlerdi, hedefi yok etmek. Arkadaşları bunu yapmış, bazıları ise meslek bile edinmişti, ancak Austin Hunter böyle yapmamıştı. Tüm bunlar nasıl olmuştu? Nasıl olmuştu da Cassandra'yı bu işin içine sürüklemişti? Ah, eğer ona bir şekilde zarar verecek olurlarsa, onun kılına dokunacak olurlarsa... Tüm bunlar dün geceki yangın nedeniyle olmuştu. Dün gece yangını çıkarmadığı için bunları yaptıklarını biliyordu. Austin yangın mahallerinin hepsinin binada oturan birileri var mı diye kontrol etmişti. Hepsi boştu. Ne bir kimse, ne bir yaralı, ne de bir hedef vardı. İlk 6 yangından sonra Austin Drake'in küçük eğlenceli yangınlarını kendi başına çıkaramayacak kadar ödlek, zengin bir piroman olduğunu düşünmeye başlamıştı ve ondan sonraki 8 yangında da bunu kendi kendine yinelemişti. Dün gece ise durum değişivermişti. Bir kez daha Drake ona belirlenen saatte gelmesini söylemişti. Bu anlaşmanın bir parçasıydı. Eğer erken gelirse parası ödenmezdi. Ancak dün gece Drake'le konuştuktan sonra Austin'in içine kötü bir his doğmuştu. Trilyoner'in sesi bir garip geliyordu ve Austin sarpa saran bir işin parçası olmak istemiyordu. Böylelikle bir saat erken gidip etrafı kolaçan etmeye karar verdi. İşte o zaman o iki adamın yaptıklarını gördü. O anda Austin çok büyük işlere kalkışmış olduğunu anladı. Adamlar büyük bir ihtimalle daha o gelmeden yangın mahallerinin hepsinde bu cihazı kullanmışlardı. İşte bu nedenle ondan yangınları çıkarması isteniliyordu. Ve tabii ki belirlenen saatte gelmesini istenmesinin nedeni de buydu. Bu adamları iş üzerinde görmemesi gerekiyordu. Şimdi ise ona her şeyi yaptırabilirlerdi. Austin Drake'in adamlarının peşine düşeceğini tahmin ediyordu. Fakat Cassandra'nın peşine düşeceklerini aklının ucundan bile geçirmemişti. Haber kanalının helikopteri dönerek üzerine doğru geldi. Austin hızla koşarak marinayı geçti ve iki bina arasındaki boşluğa daldı. Helikopterin görüş alanına girmemesi gerekiyordu. Fakat tüm kaçmalar ve saklanmalar onu yavaşlatıyordu ve bunlar için zamanı yoktu. Bu işin arkasında Victor Drake vardı, o olmalıydı. Ancak Drake yanlış adamla oyun oynuyordu. Austin helikopterin geçmesi için bir dakika bekledi ve sonra sokağın köşesine dönüp ilk buluşma noktasına doğru koştu. Günün erken saatlerinde Cassandra'nın su deposu içindeki filmini gördükten sonra Drake'in peşine düşüp onu konuşturmak için ne gerekiyorsa yapmayı düşünmüştü. Ama eğer bunu yaparsa Drake'in kiralık katillerinin bunu öğrenip Cassandra'yı daha kurtaramadan öldüreceklerinden korkmuştu. Tabii ki Austin yetkili mercilere de gidemezdi. Çünkü bu durumda Cassandra'yı kaçıranlar onu kesinlikle öldürürlerdi ve Drake kundakçılık yaptığı gerekçesiyle onu ihbar ederdi. Gerçekten de Austin'in yetenekleri dışında pazarlık unsuru olarak kullanabileceği hiçbir şeyi yoktu. Yani görevinin amaçları binayı yakmak, cihazı almak ve Cassandra'yı kurtarmaktı. Sonra bu olay bittiğinde Drake'in icabına bakmaktı. Evet, Austin bildiği kadarıyla kimseyi öldürmemişti. Ancak eğer Cassandra'yı incitecek, eğer ona dokunacak olurlarsa bu değişecekti. Creighton Mallis rıhtımın kenarında tedirgin bir şekilde Shade'in aramasını bekledi. Shade'in ona elektronik postayla gönderdiği plana göre Hunter'ın parktaki bankın altına yapıştırılmış olan telefonu 20 dakika önce bulmuş olması gerekiyordu. Shade önce Hunter'ı arayacak, daha sonra da Mallis'le bağlantıya geçip değiş tokuşun nerede olacağını söyleyecekti. Fakat şu ana kadar ortada hiçbir şey yoktu. Creighton işlerin planın dışına çıkmasından hoşlanmıyordu. Aklına bir düşünce geldi, garip, rahatsız edici bir düşünce. Ya Hunter cihazı aldıktan sonra vermemeye karar verirse? Hayır, bunu yapmazdı. Cassandra'yı seviyordu. Olayların kilit noktası buydu. Cassandra'ya olan sevgisi. Onu mühletiyle tek başına bırakmazdı. Hunter bu tür bir adam değildi. Ancak belki de Shade onu yanlış değerlendirmişti. Belki Hunter'ın kız arkadaşından daha çok sevdiği bir şey vardı. Creighton şeyde 5 dakika daha verip eğer aramazsa depoya geri gidip B planını devreye sokmaya karar verdi. Saat 19.05. Austin telefonun çaldığını duydu ve parktaki banka olan son 55 metreyi son sürat koştu. Ancak vardığında ses kesilmişti. Banka aradı, telefonu buldu ve çekip aldı. Telefonu açtığı zaman sadece sessizlikle karşılaştı. Hayır, çok geçti. Zaman hakkında çok katıydılar ve o geç kalmıştı. Hayır, çok geç kalmış olamazdı. Olamazdı, banka bir yumruk attı. Belki de burada, yakın bir yerlerdeydiler. Aceleyle tüm yönlere baktı, kimse yoktu. Hayır. Ve işte tam o sırada kendisine doğru gelen otomobillerin siren seslerini duydu. 51. Bölüm 19.11. Lien Hua sokağın köşesinden sapıp yarım daire çizerek dönen ışıkların kenarında frene basınca elimi arabanın tavanına yapıştırdı. Yolun ortasında bir düzineden fazla polis memuruyla etrafı sarılmış, üzerinde dalgıç kıyafetine benzeyen yeni bir tür kevlar çelik yelek olan yalnız bir adam duruyordu. Sivri bir bıçağı etrafa savuruyor ve polisler üzerine atlamasın diye dikkatlice her yöne dönüyordu. Austin Hunter, onu köşeye sıkıştırmışlardı. Sanırım polisler Cassandra hakkında bir şey bilmiyorlardı. Lien Hua ile arabadan indik. Polis arabalarının birinin arkasına park etmiş olan ambulansı geçerek koştuk. Bıçağı bırak diye bağırdı polislerden birisi. Ellerini başının üzerine kaldır. Hunter yavaşça ellerini kaldırmaya başladı. Ve birden hızlı bir hareketle Kimber Tactical Custom 2.45 marka tabancasını göğsüne asılı olan kılıfından çekip çıkardı ve daha kimse bir tepki veremeden silahı kendi başına dayadı. İşte orada duruyordu, bir elinde bıçak, diğerinde tabancayla. Bu adam çok zekiydi. Eğer tabancayı başka bir yere yönlendirmiş olsaydı polisler ateş açarlardı. Ve eğer teslim olsaydı Cassandra'yı kaçıranlar onun yetkili makamlara gittiğini zannedip Cassandra'yı şüphesiz öldürürlerdi. Kendini ve kız arkadaşını kurtarmanın tek yolu kendi hayatına son vermekle tehdit ederek zaman kazanmaktı. Belki böylelikle polisler onu dinler ve yardım ederlerdi. ''Silahı bırak!'' diye seslendi polislerden birisi. ''Hemen şimdi bırak onu!'' ''O ellerinde!'' diye bağırdı Hunter. ''Onu öldürecekler!'' Kimliğimi çıkarıp olay yerini şefi gibi görünen bir komiser yardımcısına gösterdim. ''Federal ajanız!'' dedim. ''Geri çekilin!'' Hunter dönüp bana baktı. Tabancayı hala başına doğru tutuyordu. ''Bana onlar yaptırdı. Yapmak istememiştim. Onu bulmam lazım!'' Başka bir polisin bağırdığını duydum. ''Silahı bırak!'' ''Onu öldürecekler!'' diye bağırdı Hunter. ''Sakin ol Austin!'' dedim. ''Sana yardım etmek için buradayız.'' Rozetinde Newson yazılı olan komiser yardımcısı tereddüt ediyordu. Böyle bir zamanda yapılmaması gereken bir şeydi. Olay çok hızlı ilerliyordu ve görünürde sadece tek bir akıbet vardı. ''Hızlı düşün, hızlı düşün!'' ''Silahı bırak!'' diye bağırdı birisi. ''Komiser Newson!'' dedim. ''Bizi saha ofisi gönderdi. Lien Hua'yı işaret ettim. O bir ara bulucu. Bu pek doğru sayılmazdı. Ancak durumu kontrol altına alabilmemiz için elimizde olan en iyi seçenek Lien Hua'ydı. Onunla konuşmasına izin verin hemen şimdi. Birileri tetiği çekmeden önce.'' ''Sizi FBI saha ofisi mi gönderdi?'' diye sordu Newson. ''Tayman Graysmith istedi.'' dedi Lien Hua. ''Evet, iyi bir düşünce Lien Hua.'' ''Gray Smith mi?'' dedi ve onu silkti. ''Pekala, kendi bileceği iş, ben karışmam.'' Olayı bizim mesuliyetimize bırakmaktan rahatlamış gibi görünüyordu. ''Ateş etmeyin!'' diye bağırdı arabasındaki telsize. ''Olduğunuz yerde kalın ama ateş etmeyin.'' ''Pekala'' dedim Lien Hua'ya, ''sıra sende.'' Gergin sessizlikle Hunter Lien Hua'yı ve daha sonra da beni gözleriyle süzdü. ''Kimseyi incitmek istemedim.'' Lien Hua yavaşça silahını kaldırıma bıraktı. ''Biliyorum.'' ''Yalnızca onu kurtarmak istiyorum. Fazla zamanımız yok. Saat 8'de ölecek.'' Lien Hua ona doğru bir adım attı. ''Cassandra'yı biliyoruz.'' dedi. ''Yardım etmek istiyoruz. Nerede olduğu hakkında bir fikrin var mı?'' Lien Hua akıllı davranarak konuşmayı Hunter yerine Cassandra hakkında yapıp Hunter için en önemli olanın üzerinde odaklanıyordu. Başını hayır dercesine salladı. Tabanca hala şakağındaydı. ''Onu öldürecekler. Drake onu öldürecek.'' ''Drake? Victor Drake?'' Lien Hua ellerini havaya kaldırıp ona doğru yavaşça bir adım attı. ''Onlarla nasıl iletişime geçebilirsin Austin? Biz yapabilir miyiz?'' Hayır, benim yapmam lazım. Benimle iletişim kuruyorlar, izliyorlar, onu öldürecekler. Silahı bırak diye yüksek sesle bağırdı polislerden birisi. Sessiz olun diye bağırdı Lienova. Hunter'a doğru bir adım daha attı. Elleri hala zarar vermek istemediğini göstermek istercesine havada açık duruyordu. Tabancayı başına daha da yaklaştırdı. Dur, orada kal. Durdu. Austin, lütfen, onu kurtarmak istiyoruz. Tehlikede olduğunu biliyoruz. Videoyu izledik. Austin ona baktı. Ben onları öldürmedim, yemin ederim. Sesi titriyordu. Bilmiyordum bile. Hayır, binayı boşalttın, onları kurtardın. Kimse ölmedi. Küçük bir adım daha attı. Onlar değil. Yangında kimse ölmedi dedi ve bir adım daha attı ve bir tane daha. Hayır, hayır. Hepsinde, 14'ünün hepsinde de işi sağlama aldım. Polislerin ona doğru gelmediklerinden emin olmak için sağa doğru döndü. Dün geceki yangını ben çıkarmadım ve o evsiz adamla da hiçbir ilgim yok. Evsiz adam mı? Lianhua ondan sadece 1 metre uzaklıktaydı. Sonra Lianhua'nın ilerisine bana doğru baktı. Cassandra'yı kaçıranlar istediler. Değiş dokuş yapacağımızı söylemişlerdi. Bitti artık. Ve sonra Austin Hunter ölümcül hatasını yaptı. O son 2 kelimeyi söylerken bıçağı Lianhua'ya doğru çevirmemiş olsaydı o gece hayatta kalabilirdi. Bölüm. Austin bıçağın ucunu Lianhua'ya doğru çevirdiğinde ateş başladı. Geri çekilin diye bağırdım. Kurşunlar saplandığında Austin'in vücudu yerde kontrolsüzce sarsıldı. Geri çekilin, ateşi kesin. Bir kurşun önümden geçerek yakınımdaki devriye arabalarından birinin ön camını delip geçti ve araçta hızla yayılarak artan parçalanmalar meydana geldi. Kurşunlardan sıvışıp aşağıya eğildim. Silah atışlarının arasında kaldırıma düşüp yerde yüzü koyun yatan Lianhua'ya doğru koştum. 1 dakika sonra ateş kesildi. Ancak Austin'e isabet etmiş olan kurşunlar o kadar fazlaydı ki Kevlar kıyafeti bile onu kurtaramadı. Benim dikkatim Austin'in üzerinde değildi. Lianhua'nın hareketsiz vücudunun yanında çömelmiş, elimi boynundan akan kana uzatmıştım. Doktoru getirin hemen şimdi. Austin öleceğinin farkındaydı. Cihazı işaret etmeye çalıştı. Çalıştı ve bir daha çalıştı. Cassandra'nın tek şansı oydu. Elini kıpırdatmayı denedi. Ancak başaramadı. Bilinci bulanıklaşmaya başladığında Cassandra'ya ve vurulmuş ölmek üzere gibi görünen ara bulucu kadına kendisini affetmeleri için usulca yalvardı. Cassandra'yı yüzüstü bırakmıştı ve polislerin Asyalı kadını vurmaları da onun hatasıydı. Buluşma noktasına geç gelmişti. Çok geç gelmişti ve şimdi bu 2 kadın da ölecekti. En kötüsünden korktum. Elim titreyerek Lianhua'nın omzuna dokundum ve iyileşmesi için dua ettim. Tanrım, lütfen, lütfen Tanrım. Lianhua! Kanamayı durdurmak için elimi boynundaki yaraya bastırdım, kımıldadı. Lianhua, iyi. Sözümü tamamlamadan bana doğru döndü ve ağzını açtı. Kalbim hızla çarpıyordu. Sanırım, diye mırıldandı. Sanırım iyiyim. Vuruldun, boynun kanıyor. Yanımdaki memurlara döndüm. Doktor nerede kaldı? Gözlerine son karanlık perde inmeden önce Austin Hunter'ın gördüğü en son şey kendisine doğru sırıtarak yürüyen bir adamdı. O adam bir gece önce cihazı evsiz bir adama doğru yöneltirken gördüğü adamın ta kendisiydi. Ve sırıtan adam bir polisti. Elimi çektiğimde Lianhua'nın yarasının ciddi olmadığını ve onun hayati tehlike taşımadığını gördüm. Belki de kurşun sadece sıyırmıştı. Umarım ki öyle olmuştur, dua ettim. Doktorlar Lianhua'ya yardım ederken Austin Hunter'a baktım. Yarı açık ağzından kan akıyordu. Vücudu son bir kez daha titredi ve bir şeyler söylemeye çalıştı. Ancak başaramadı ve sonra Austin Hunter öldü. 53. Bölüm. Polislerden birisi Austin'in vücudunun yanındaki kan gölüne adım attı ve hareketsiz elindeki tabancaya ayağı ile vurup onu uzaklaştırdı. Bir polisin intiharı diye mırıldandı. Bunu görmekten hep nefret etmişimdir. Böyle bir durumda özellikle de şüpheli bir terörist söz konusu olduğunda öldürücü güç kullanmanın geçerli, standart bir prosedür olduğunu biliyordum. Ve bir silahlı çatışmada, özellikle de bu kadar çok polisin yer aldığı bir çatışmada düzinelerce ateş edilmesinin de olağan dışı olmadığının farkındaydım. Buna akut stresi tepkisi denirdi. Bu özellikle de tecrübesizseniz vücudunuzun verdiği bir tepkiydi. Sadece ateş edip dururdunuz. Ama yine de bunun olmuş olmasından hiç hoşlanmamıştım. Austin Hunter'ın öldürülmüş olmasından da hiç hoşlanmamıştım. Bir başka trajedi, bir başka ölüm daha gerçekleşmişti. Saatime baktım. 19:16. 45 dakikadan daha az bir süre içerisinde Cassandra erkek arkadaşının yanına gidecekti. Kalbimi öfke ve keder sardı. Bu adam intihar etmeye çalışmıyordu diye patladım. Yaşamak istiyordu. Bir doktor Lien Hua'ya doğru eğildi. İki sağlık görevlisi de Austin'in başındaydı. Ancak artık onu hiçbir şey kurtaramazdı. Yaşamak istemiyordu dedi polis. Kendi kafasına silah doğrultmuştu. Bu geri zekalıyı benzetmek istedim. Onu öldürmenizi engellemek için böyle yaptı. Bunu bile anlayamadınız mı? Sırf sevdiği kadını kurtarmak için donanması yılının eğitim üssüne girip güvenli bir askeri üssü yaktı. Böyle bir adam yapmak istediği işi bitirmeden kendini öldürmez. Adamı gördünüz diye cevap verdi, dediğini duydunuz. Bitti artık, bu onun son hamlesiydi. Bu herifin aptallığına inanamıyordum. Rozetindeki isme baktım. Beni iyi dinle memur Rickman. O kimseyi öldürmeyecekti. Sadece korkmuştu ve yapmaya çalıştığı şey... Pat dedi Lianua oturduğu kaldırımdan. Yanına çömeldim. Ne, iyi misin? Boynuna doktorun bir gazlı bez sarmış olduğunu gördüm. Artık Cassandra'yı düşünmemiz lazım dedi. Lütfen bırak gitsin, kavgayı bırak. Onu da kaybetmeyelim. Lianhua ayağa kalkmaya yeltendi. Yavaş ol dedim kolunu tutarak. Ben iyiyim, gerçekten iyiyim. Sadece bir sıyrık. Lianhua, bence dinlenme. Patrick, çelikten gözler, çelikten irade. Kes şunu, iyiyim ben. Gidip Cassandra'yı bulalım. Evet, işte benim tanıdığım kadın. Beni her zaman etkileyen kadın. Ona elimi uzattım ve ayağa kalkmasına yardım etmeme izin verdi. Zemine baktım. Benimle tartışan memur bir adım geri çekilmiş ve yolda kanlı ayak izini bırakmıştı. Sonra dedektif Dan belirdi ve sokağa geçip yanımıza geldi. Austin Hunter'a baktı. İlk kim ateş etti? Dan adamların yüzlerini inceledi. Kimse cevap vermedi. İlk kim ateş etti diye kükredi. Kimse yanıtlamadı. Lianhua lateks eldivenlerimi istedi, cebimden çıkarttım. Eline geçirdikten sonra Austin'in tabancasını aldı ve şarjörü çıkardı. Doluydu. Ateş etmeye fırsatı bile olmamış. Hala Austin'in yanındaki kamlı ayak izine bakıyordu. Birçok yangın olayında çalışıyorsunuz değil mi memur Rickman diye sordum. Ne? Yangınlar, kundaklamalar. Bu sabahkinde de çalıştınız mı? Sözler ağzından dökülüverdi. Ben polisim, itfaiyeci değil. Hunter bize bir şey söylemeye çalışıyordu dedi Lianhua Dan'a. Memur Geoff Rickman'la konuşmamı bölerek. Dan eğilip Austin'in nabzını yokladı. Gereksiz ancak sembolik bir hareketti. Bu adam kayıp bir kadını bulmamıza yardımcı olabilirdi dedi ve artık ölü. Rickman arabasına doğru yürürken anlaşılması güç bir şeyler mırıldandı. Rickman hakkında bazı şüphelerim vardı. Ancak henüz muğlaktı ve bir dayanağı yoktu ve o anda hislerim yerine kanıtlar üzerine odaklanmalıydım. Somut bir şeye ihtiyacımız vardı, zamanımız azalıyordu. Pekala dedi Dan, bunu merkezde hallederiz, şimdi ortalığı temizleyelim. Arkamda duran boş bir arabaya baktı ve sonra bir öfke patlamasıyla lastiği tekmeleyip ön cam sileceklerinin altına sıkıştırılmış olan park cezalarını çektiği gibi aldı. Bu tepkisi ateşli bir merhamet veya belki ilk başta göstermediği sinir de olabilirdi. Ne olduğunu anlamak pek mümkün değildi. ''Şu kahrolası şeyi götürün buradan. Polis park yerine çekin.'' Sonra bana baktı. ''Siz ikiniz federal ajanlar olarak ortalıkta geziniyorsunuz.'' Bu sözleri ifadesizdi. Saygıyla mı yoksa hoşnutsuzlukla mı söylediğini anlayamamıştım. ''Ve siz de cinayet dedektifi olarak ortalıkta geziniyorsunuz.'' dedi Lianhua. ''Evet, aynen öyle yapıyorum.'' dedi. ''Aynen öyle.'' ''Dedektif.'' dedim. ''Hemen Victor Drake'le konuşmaları için birkaç adam yollayın. Hunter ondan bahsetti. Cassandra'nın kaçırılmasıyla ilgili olarak bir şeyler biliyor olabilir.'' Dan bundan pek hoşlanmışa benzemiyordu ancak kabul edip oradan uzaklaştı. Diğer herkes olay yerinden uzaklaşıp rahatlamış görünüyorken ben Cassandra'yı ve Austin Hunter'ın son sözlerini düşündüm. Bitti artık. Umarım haklı değildir. Bir dakikalığına cesedinin yanına eğildim. Böyle sona ermemeliydi. Bu gece ölmesi gerekmiyordu. Çok üzgünüm Austin diye fısıldadım ve gerçekten de çok üzgündüm. Sebepsiz yere öldüğü için üzgündüm. Başka bir suç daha işlemeye mecbur bırakıldığı için üzgündüm. Onu günün daha erken saatlerinde bulup tüm bu olanları durduramadığımız için üzgündüm. Birçok şey için üzgündüm. Austin yapmış olduğu hatalara, çiğnemiş olduğu yasalara rağmen 14 yıl boyunca özel kuvvetlerde inançla hizmet vermişti. Ülkemiz için vermiş olduğu hizmete saygı için elimi omzuma koydum. O tanıdığım birçok diğer insan gibiydi. Hayatın bir sahasında kahraman ve diğer bir sahasında ise kusurlu bir insan. Yine de sonunda en soylu şeyi yaparken bir başka insanın hayatını kurtarmaya çalışırken öldü. Ben böyle bir durumda onun atmış olduğu adımların aynısını atmayacak olsam bile onun insan hayatına verdiği değere saygı duyuyordum. Yangın çıkarmadan önce B14 numaralı binayı boşaltmış, yangınlarını yaralanmalara sebep olmayacak şekilde planlamıştı. Bana Lianhua'nın bir su deposu içinde zincirlenmiş halini gösteren bir film gönderseler nasıl bir tepki verirdim bilmiyordum. Sadece onu kurtarmak için yapmaya hazır olduğum şeyleri hayal edebildim. Tam gitmek için ayağa kalkıyordum ki omuzundaki kılıfın altına sıkıştırılmış ucuz ve hazır kartlı cep telefonunu gördüm. Ne? Benimle iletişim kuruyorlar demişti. Bu telefonda iletişim kuruyor olmalıydılar. Beni cesetle baş başa bırakmışlardı. Yani yakınlarda kimse yoktu. Telefonu cebime koydum. Bir ihtimal ama sadece bir ihtimal. Bu bizi Cassandra'ya götürebilirdi. Onu bulacağım Austin dedim. Arkamdaki ceset söylediğim sözleri duyamıyor olsa bile. Cassandra'yı kurtaracağım. Sana söz veriyorum. Saatime baktım. Sözümü tutabilmem için sadece 40 dakikam vardı. Sonra Lianhua'yı bulmak için ayağa kalktım. 20. ayrımın sonu. Sayfa 274.